şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Aban 1402, Hicri Kameri 18 Rebiüsani 1445 ve Miladi Takvimle 3 Kasım 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur'a giden yol, Ümit Işığı ve 100 yılda 100 gelişme adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Abendi, arkadaşım
Mehtap Hamenei.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Emir Abdullah'ı yan, Hendiye ile Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı. İslam İnkılabı rehberinin ofis başkanı, Gazze'deki cinayetler batılı ülkeleri ve Amerika'nın sahte yüzünü dünyaya gösterdi açıklamasında bulundu. Amulullah Ricani, İslam dünyası Gazze halkının soykırımını pratik eylemlerle engellemeli dedi. Nasır Kenani, Amerika cani İsrail rejiminin çıkarları uğruna insan haklarını feda etti açıklamasında bulundu. İran temsilcisi, örgüt üyeleri Gazze krizine kayıtsız kalamaz dedi. Ve direniş güçleri işgal altındaki bölgeleri roketle saldırdı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Hamas Siyasi Ofisi Başkanı İsmail Heniye telefonda Gazze'deki son gelişmeleri ele aldılar. El Alem'e göre İran Dışişleri Bakanı bu bağlamda X sosyal ağında şunları yazdı. Hamas Siyasi Ofisi Başkanı Sayın Şeyh İsmail Heniye ile bu akşam yaptığımız telefon görüşmesinde Gazze ve Filistin'de Batı Şeria'daki son gelişmeler hakkında konuştuk ve fikir alışverişinde bulunduk. Alınan habere göre Emir Abdullahyan ve İsmail Heniye bu hafta Salı günü Katar'da buluşup istişarelerde bulundular.
İslam İnkılabı lideri ofis başkanı Ayetullah Muhammed Golfayigani, Siyonist rejimin Gazze şeridine saldırısında Avrupa ve Batı ülkeleriyle Amerika'nın çirkin ve sahte yüzünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. İran'ın haberine göre Ayetullah Muhammed Golpaygani dün yaptığı konuşmada çocukları katleden İsrail rejiminin Gazze şeridindeki mazlum Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarına değinerek şunları kaydetti. Batı toplumunda soykırımla ilgili doğru mu yanlış mı olduğu bilinmeyen Holokost'la ilgili şüphelerini dile getiren herkes insan haklarını savunduğu için hapse atılıyor. Ama Avrupa, Amerika ve Batı ülkelerini yöneten bu haydutlar Gazze'deki insan hakları durumunu, Gazze'deki cinayetleri, Siyonistlerin Filistinlilere karşı işlediği suçları görmüyorlar. Ayetullah Muhammed Golpaygani, Batılı ülkelerin Hiroşima halkına atılan atom bombası kadar mazlum Gazze halkına da bomba atıldığını ilan ettiğini belirterek şunları kaydetti. Avrupa ve Batı ülkeleriyle Amerika'nın kirli ve sahte yüzü dünyaya gösterildi.
İran Nizamı'nın Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı, Gazze'de bebek katili Siyonist rejimin korkunç cinayetlerine atıfta bulunarak, İslam toplumlarının Filistin'deki bu soykırımı ve insanlık trajedilerini pratik tedbirlerle engellemesi gerektiğini söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Ayetullah Sadık Amulullah Ricani, dün Tahran'ın güneyindeki Kum kentinde İçtihat Esasları yazılımının açılış töreninde şunları belirtti. Bugünlerde Siyonist rejimin Gazze'de işlediği suçlar tarihi gerçekten nadirdir ve küçük bir bölgede tüm Müslümanların yüreklerini acıtan o kadar korkunç suçlar işleniyor ki Müslüman kardeşlerinin durumundan endişe ediyor. Amulullah Ricani sözlerini şöyle sürdürdü. Gazze şeridinde yaşanan büyük trajedilerin yanı sıra Amerika'nın Siyonist rejimin destekçisi ve suç ortağı olduğunu, bu suçlara öncülük ettiğini ve Hamas'ı terör örgütü olmakla suçladığı da düşünülmesi gereken bir konu. İran Nizamı'nın Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı, Müslüman dünyasının ezilen ve mazlum Filistin halkını destekleyip savunacağı, soykırımı önlemek ve bu korkunç suçları durdurmak için pratik önlemler alacağı yönündeki umudunu dile getirdi.
İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Askeri İşler Danışmanı yaptığı açıklamada direniş gruplarının cesur eylemiyle İsrail'in caydırıcılığının kırıldığını, bu rejimin ölüm zamanının geldiğini söyledi. Tuğgeneral Emir Hatemi şunları kaydetti. Filistinli direniş gruplarının Aksa Tufanı harekatı ardından tüm yalan propagandalarına rağmen eylem alanında başarısız kalan Siyonist rejim, sahte onurunun ve başta askerleri olmak üzere halkın moralinin onarılmaz şekilde çökmesini önleyebileceğini düşünerek Filistin halkını ve Gazze şeridinde yaşayan sivilleri vahşice katletti. Tuğgeneral Hatemi açıklamasının devamında şöyle konuştu. Soykırım örneği olan Gazze şeridinde mazlum Filistin halkına karşı işlenen suçlar pek çok uluslararası anlaşmanın ve Birleşmiş Milletler şartının yanı sıra kendilerini özgürlük ve insan haklarının savunucusu olarak gören iddialı şahsiyetlerin inandırıcılığını, kimliğini ve etkinliğini kaybettiğini gösterdi. Ve gaspçı Siyonist rejimin bu utanç verici suçunu protesto ederek küresel kamuoyunun, uyanmış vicdanların ve özgürlükçü milletlerin, kültür, bilim ve insan toplumlarının, küresel ve uluslararası toplumların davranışlarını ve çifte standartlarını sorgulaması gerekmektedir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, Amerika ve birkaç ülke Birleşmiş Milletler'i rehin aldı ve uluslararası barışı, güvenliği ve insan haklarını ırkçı ve cani İsrail rejiminin çıkarları uğruna feda ettiler dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Çafi, Siyonist rejimin Cebeliya kampına yönelik vahşi saldırısına tepki göstererek bu kampın fotoğraflarını X sosyal ağında yayımlayarak şunları yazdı. Siyonist rejimin saldırıları sonrasında Gazze şeridinin merkezinde bulunan Elberiç kampının yıkılması, mazlum Filistin halkına yönelik suçun ve cinayetlerin derinliğini göstermektedir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında şöyle yazdı. Dünyadaki ülkelerin, hükümetlerin ve milletlerin büyük çoğunluğu ateşkesin sağlanmasını ve Siyonist rejimin Gazze şeridindeki savunmasız Filistin halkına yönelik yıkıcı ve çılgın saldırılarına son verilmesini istiyor. İnsan haklarını savunmak gibi sahte bir sloganla sürekli başka ülkelerin iç işlerine müdahale eden Amerikan hükümeti ve birkaç Avrupa hükümeti hariç. Kenani Çafi, Amerika ve birkaç ülkenin Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ni rehin aldığını, uluslararası barışı, güvenliği ve insan haklarını ırkçı ve suçlu İsrail rejiminin çıkarları uğruna feda ettiklerinin açık olduğunda sözlerini ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler temsilcisi yardımcısı Mehdi Ali Abadi, örgüt üyelerinin Gazze krizine kayıtsız kalarak yeni bir yerinden edilme ve göç krizinin oluşumunu böylece izleyemeyeceklerini söyledi. Mehdi Ali Abadi, Uluslararası Göç Örgütü Daimi Komitesi toplantısında Kudüs'teki işgal rejimin amansız saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insani felakete değinerek şunları söyledi. Bu vahşi saldırılar yeni bir yerinden edilme krizine yol açacaktır ve bu örgütün nüfusun zorla yerinden edilmesine yol açacak her türlü eyleme karşı güçlü ve kararlı bir tavır alması şarttır. Ali Abadi ayrıca şunları vurguladı. İşgalcilerin Gazze'deki nüfusu başka yere yerleştirmeye kararlı olması, Siyonist rejimin insanlığa karşı işlediği suçun bir başka örneğidir. Mehdi Ali Abadi, bu temelde uluslararası topluma Siyonist rejimin uluslararası göç örgütü üyeliğinin iptalini ciddi şekilde düşünme çağrısında bulundu.
Sana'daki Ulusal Kurtuluş Hükümeti Enformasyon Bakanı Perşembe gecesi yaptığı açıklamada, Amerika ve Siyonist rejimin Hizbullah'ın saldırısından son derece korktuğunu söyledi. İran'ın haberine göre Zeyfullah el-Şami, Amerika ve müttefiklerinin Lübnan Hizbullah'ı Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın konuşmasını beklediklerini belirterek, Hizbullah'ın operasyonlarının tırmanmasından endişe duyuyorlar dedi. Zeyd Hasan Nasrullah bugün Filistin'deki gelişmelere ilişkin önemli bir konuşma yapacaktır. Siyonist kanallar Nasrullah'ın konuşması öncesinde tüm Batı Asya'nın nefesini tuttuğunu belirtti. Siyonist medyanın Lübnan Hizbullah'ı genel sekreterinin konuşmasından duyduğu korkusu, bu grubun 8 Ekim'den bu yana Aksa Tufanı Savaşı'nda Siyonist rejimin ölü ve yaralı istatistiklerini yayınlanmasından saatler sonra belirtildi. Yapılan açıklamaya göre Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan çatışmada 120 İsrail askeri öldürmüş veya yaralanmıştı. Hizbullah'ın gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 tank imha edildi, bir dron daha düşürüldü. Lübnan Hizbullah'ı da 8 Ekim'den bu yana 105 askeri operasyon düzenlediğini, bu süre zarfında Siyonist rejimin casusluk ve iletişim sistemlerini, sinyal bozma sistemlerini ve 33 radarını hedef aldığını duyurdu.
İşgal altındaki Aşdod şehri Perşembe gecesi Kudüs güçlerinin roket saldırısına uğradı. İran'ın haberine göre bu grup bu eylemin Siyonist rejimi Gazze'deki yerleşim, sağlık ve eğitim alanlarına yönelik saldırı cinayetin ardından gerçekleştirildiğini duyurdu. Siyonistlerin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrine karşı Perşembe akşamı işlediği son cinayette aralarında bir Filistinli televizyon muhabirinin de bulunduğu 11 Filistinli şehit oldu. Bu arada Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kolu Hassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde Perşembe gecesi yaptığı açıklamada direniş güçleri son 48 saatte bir İsrail tank taburunu tamamen yok etti dedi. Ebu Ubeyde ayrıca şöyle konuştu. Düşmanın arka hatlarını geçip kuvvetlerini sıfır mesafeden hedef almayı başardık. Siyonist rejimin ölü sayısı düşmanın beyan ettiğinden çok daha fazla. İlkassam sözcüsü Siyonistleri tehdit ederek şunları kaydetti. Gazze'yi geçmişte olduğu gibi sizler için cehenneme dönüştüreceğiz.
Siyonist kaynaklar işgal altındaki Safed ve El Celil kentlerinde çok sayıda patlamanın meydana geldiğini bildirdi. El Cezire Haber kanalına göre işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan Safed ve El Celil kentlerinde çok sayıda patlama meydana gelirken bu iki kentte tehlike sirenleri de çaldı. Alınan habere göre bazı kaynaklar Lübnan'dan bu bölgelere drone saldırıları yapıldığını bildirdi. Siyonist kaynaklar her zamanki gibi bu saldırıları da güvenlik olayı olarak nitelendirerek bu bölgelerde yaşayan yerleşimcilerden sığınaklara gitmelerini istedi. Habere göre başta Tel Aviv olmak üzere işgal altındaki Filistin'in merkezinde yer alan 20'den fazla Siyonist şehir ve kasabada uyarı sirenleri çalıyordu. Birkaç saat önce Lübnan Hizbullah hareketi bir insansız hava aracının Siyonist rejimin Şaba bölgesindeki karargahını hedef aldığını duyurdu. Hizbullah bu saldırılarda büyük miktarda patlayıcı taşıyan iki İHA'nın Zeyd'in askeri karargahındaki hedeflerini yüksek hassasiyetle vurduğunu vurguladı. Siyonist rejim İsrail Ordu Radyosu ayrıca Güney Lübnan'dan Celile'deki sınır bölgesine doğru 20 havan topu ve 3 tank savar füzenin ateşlendiğini bildirdi.
Irak İslami Direnişi bir açıklama yaparak Erbil Havalimanı yakındaki El Harir hava üssüne düzenlenen drone saldırısının sorumluluğunu üstlendi. Bu sabah Kuzey Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu Harir Hava Üssü iki insansız hava aracı tarafından hedef alındı. Ayrıca dün gece Irak'taki İslami Direniş Suriye'nin kuzeydoğusunda olan Haseke'nin güneyindeki Amerikan asker üssü El Jedadi'ye saldırdı. Irak İslami Direnişi bir açıklama yaparak Gazze halkına yardım amacıyla ve Siyonist işgal rejiminin suçlarına yanıt olarak bu saldırılara devam edeceğini vurguladı.
Siyonistlerin bu sabah Cenin kampına düzenlediği saldırıda şehit olanların sayısı 2 kişiye ulaştı. Meir Haber Ajansı'nın Filistin Enformasyon Merkezi'ne dayandırdığı haberine göre, Siyonistlerin bu sabah Cenin kampına düzenlediği saldırıda şehit olanların sayısı 2 kişiye ulaştı. Bu kapsamda Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın Cenin kentinde ikinci Filistinlinin işgalcilerin kurşunlarıyla şehit olduğunu duyurdu. Gazze'deki savaşla eş zamanlı olarak Cenin kampındaki çatışmalar da yoğunlaştı. Bu bağlamda Cenin kampına yapılan Siyonistlerin saldırı sırasında direniş güçleriyle işgalci güçler arasında çatışma çıktığı bildirildi. El Meyadin kaynakları ayrıca işgal güçlerinin takviye kuvvetlerini tüm eksenlerden Cenin'e taşıdığını bildirdi. El Cezire ayrıca Cenin kampının yakınlarında çok sayıda Filistinlinin işgalcilerin kurşunlarıyla yaralandığını da bildirdi. Filistin Kızılayı, Batı Şeria'daki Cenin kampının yakınlarında işgalci güçler tarafından iki kişinin yaralandığını doğruladı.
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Perşembe günü Gazze'de ateşkes çağrılarına karşı çıkarak bu eylemin Hamas güçlerinin yenilenmesine yol açacağını iddia etti. İran'ın Anadolu Haber Ajansı'nın Perşembe gecesi haberine dayanarak verdiği haberde Pentagon sözcüsü Pat Ryder düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti. Hamas'a yeniden toparlanması için yeterli zaman tanıyan bir ateşkesi desteklemiyoruz. Bu İsrail vatandaşlarını ve diğerlerini riske atıyor. Ryder, Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in düşmanlıklarını insani amaçlarla geçici olarak durdurmasını desteklediklerini de sözlerine ekledi. Yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Perşembe günü tutukluların serbest bırakılması için daha fazla zaman sağlamak amacıyla Gazze Savaşı'nı duraklama çağrısında bulunduğu sırada gerçekleşti. Biden, Minnesota'daki bir kampanya mitinginde konuşmasını yarıda kesen bir protestocunun Gazze'de ateşkes çağrısı yapması sorulduğunda bir ara vermemiz gerektiğini düşünüyorum dedi. Ara vermenin ne anlama geldiği sorusuna ise şöyle yanıt verdi. Bu Gazze'deki esirlerin tahliyesi için daha fazla zaman kazanmak anlamına geliyor. Hedef ara vermektir.
Amerika Temsilciler Meclisi, Siyonist rejime yönelik tartışmalı 14,3 milyar dolarlık yardım tasarısını Cuma sabahı onayladı. Cumhuriyetçilerin desteğiyle sunulan bu plan 196 hayır oya karşı 226 evet oyla kabul edildi. Yasa tasarısı Amerika Temsilciler Meclisi'nin yeni sözcüsü Mark Johnson'un göreve gelmesinden sonraki en önemli yönetim planıdır. Demokratlar tasarının Senato'dan geçme şansının olmadığını söyledi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Türkiye Sağlık Bakanı, Filistinli kanser hastalarını ve özel bakıma ihtiyacı olan diğer hastaları Türkiye'ye nakletmeye hazır olduğunu duyurdu. Gazze'de 2017 yılında Türkiye'nin desteğiyle Salak Hastanesi inşa edildi. Pazartesi günü Siyonist rejimin hava saldırıları nedeniyle bu hastane ağır hasar gördü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası toplumun ya hastaların ölümlerini izlemesi ya da hayatlarını kurtarmak için etkili önlemler alması gerektiğini vurguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Aban 1402, Hicri Kamere 18 Rebiyusani 1445 ve Miladi 3 Kasım 2023 Cuma. Son 5 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Aban 1287'de İranlı ünlü alim Mirza Halil lakaplı Ayetullah Mirza Hüseyin Hüseyini 93 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1194'te Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref kentinde dünyaya gelen Ayetullah Mirza Hüseyin Hüseyini ilk eğitimini babası ve kardeşi nezdinde aldıktan sonra kendi döneminin önde gelen fakihlerinden Muhammed Hasan Necefi, Sahip Cevahir ve Şeyh Murtaza Ensari gibi hocalardan İslami bilimleri öğrendi ve Şii mezhebinde taklit merciliğinin en doruk seviyesine kadar yükseldi. Bu önde gelen alimin merciliği Mirza Şirazi'nin vefatından sonra yaygınlaştı ve İran, Irak, Lübnan, Hindistan ve diğer İslam ülkelerindeki Şiiler ona yöneldi ve Necef Eşref Havzası'nın sorumlusu olarak anıldı. Ayetullah Mirza Halil hocalık süresinin tamamını fıkıh alanında geçirdi ve Şiilik dünyasına onlarca önde gelen öğrenci kazandırdı. İran'daki meşrut hareketi sırasında Ahund, Molla Muhammed Kazım Horasani ve Mirza Abdullah Mazenderani gibi büyük alimlerle birlikte Necef'teki meşrut hareketinin liderliğinin üçgenin birini oluşturdu ve bu hareketin asıl yolundan sapıncaya kadar desteklendi. Kitab fi al-icaze, kitab fi al-gasp gibi değerli eserler bırakmıştır. ...68 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Haban 1334'te İranlı ünlü edip ve üniversite hocası Doktor Ahmet Bahmanyar Kermani 72 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1262'de İran'ın Kerman kentinde tahsilli bir ailede dünyaya gelen Doktor Ahmet Behmanyar Kermani aynı kentte babası ve kardeşinden Fars ve Arap edebiyatı, fıkıh ve matematiği öğrendi. Doktor Ahmet Behmanyar Kermani tahsilinin yanında Türkçe ve İngilizceyi öğrendi. Meşrutiyet hareketinin başlangıcında siyasi mücadeleye yönelen Behmanyar, Hicri Şemsi 1289'da milliyetçi fikirlerini yaymak için Dehkan gazetesini yemleyerek Şiraz'a, sürgüne ve hapsedilmesine yol açtı. Bir süre Tebriz Darül Mülemmin'in başkanı ve aynı zamanda Tahran Üniversitesi'nde hoca olan Behmanyar, Hicri Şemsi 1321'de İran Kurultayı'nın daimi üyesi oldu. Doktor Behmanyar Tahran Üniversitesi'nden doktorasını aldıktan sonra Arapça dersleri verdi ve kendini eserlerin derlenmesi ve tercüme edilmesine adadı. Tarih Beyhakkı, El-Abniye, El-Daviye'nin gerçekleri üzerine yazılı düzeltmeler ve Tohfe Ahmedi'nin derlemesiyle Behmanyar'ın hikayesi bu seçkin alimin eserleri arasındadır. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Haban 1352'de önde gelen fakih ve arif Allame Mirza Ebu'l-Hasan Şe'rani 71 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1281'de Tahran'da dünyaya gelen Mirza Ebu'l-Hasan Şe'rani ilk eğitimini bitirdikten sonra beyan, usul, mantık, kelam, hikmet, matematik ve tıp bilimlerinde zirveye ulaştı. 26 yaşında Kutsal Necef-i Eşref'e giden Mirza Ebu'l-Hasan Şe'rani Seyyid Ebu Turab Hansari'den hadisi öğrendi. ...67 yıl önce bu öyle bir günde, miladi 3 Kasım 1956 yılında işgal rejimi Siyonist İsrail askerleri Gazze'de bulunan Han Yunus şehrinde Filistin halkından savunmasız bir grubu katliam etti. Gaspçı rejim İsrail, çok sayıda insanı bu arada yaşlı, çocuk ve kadının sığındığı Han Yunus şehrindeki sığınakları patlayıcı maddelerle havaya uçurdu. Siyonistler Han Yunus kentinde 275 savunmasız insanı katliam ederek kendi vahşet ve zalimliğini bir kez daha ortaya koydu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Açlık ve yoksulluk sınırı belirlendi. 4 asgari ücret almıyorsan durum zor.
Karar.
Birleşmiş Milletler'den Gazze raporu, İsrail'den çocuk ve kadın kıyımı.
Yeni mesaj.
Birleşmiş Milletler, Gazze'de öldürülenlerin %70'i çocuk ve kadın.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İshak Koç, 1 Kasım tarihli Milli Gazete'de Asrın Ticareti başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Siyonistler her kıtaya serpiştirilmiş ülkelerin yönetimleri, güç ve iktidar sahipleri arasında cereyan eder. ülkelerin iç dizaynında nasıl suyun başı tutulmuşsa, beynilmiler alanda da aynı hal söz konusu. Halkların hareket kabiliyeti, ekonomik güç ve iktidar sahipleri tarafından itina ile yok edilir. Gizli ve aleni anlaşmalar, kişisel ve inançsal menfaatler bugün ulaşılan durumu doğurur diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
Tüm anlaşmalar, işbirlikleri, baskılar, sınırlar, haksızlıklar ve halkların içinde kıvrandığı zulüm, çeşitlendirilebilir ticari faaliyetlere dayanır. Bu hiç de kısır olmayan, aksine fena halde mümbit olan döngünün rızıkla, insanlıkla, vicdan ve ahlakla alakası bulunmaz. Ticarettir. İnsanlığın ve ahlakın serhaddi seyredilen şu günlerde, çağın en başarılı muhterislerinin pek popüler ben ekonomistim tiradını anlamak ve gerçeklik ihtimalini yeniden gözden geçirmek gerekir. Nitekim, yahu her seçimden, her olaydan, her savaştan, her gündemden, her şeyden mi karlı çıkılır diye sormaya mecali kalmamış insanların peşinen alacağı yanıt evet olur. Hakkı teslim edilmelidir. Evet, ekonomisttir, tacirdir, satmakta ve kazanmaktadır. Marketlerin fırsatçılık, toptancının üçkağıtçılık yaptığı çok yakın geçmişte, halk ufaktan mağduriyetinin farkına varmaya başlamışken, siyonistlerin vahşileşme mevsimi imdada yetişir. Yolsuzlukları sebebine adam akıllı sıkışmış, devrilmek üzere olan siyonist liderinin aşkına, ızdırabına bir anda çare bulması gibi. Siyonist bir terörist başı için kudurmak, saldırganlaşmak, kana doğru koşmak olağandır. İlginç olan bu kana susamışlık ortamından işbirlikçilerin de rahatlıkla faydalanmasıdır. Gayri yolsuzluk içinde yoksulluk ve yoksunluk içinde etraf süt liman, vicdan taşıyanlar içinse ölünecek zamandır. Zamanın ticareti, çaresizlikle cebelleşen toplulukların gazını almaktan ibaret kalmaz. Yanlış yerde biriken topluluklara biber gazı sıkmak gibi de olmaz. Akdeniz'den çıkarılan doğal gaz ve petrolü Avrupa'ya nakletmek için anlaşmak, işbirliği yapmak, metin imzalamak gibi olabilir. Kamuoyu bundan ancak iptal edildiği söylenince haberdar olur. Eskimiş bir işbirliği girişimi olsa neyse bugünden tam 40 gün evveline tekabül eder. Yani yapılan anlaşmanın daha 40'ı dolmamıştır ki o kadarcık menfaatten feragat etmek zorunda kalınır. O dahi yalandır. Yarın atlarla, bayraklarla bir resmi tören düzenlenip aynı dostluğun sağlanmama garantisi yoktur. Anlık imaj için bile olsa bir takım anlaşmaları askıya aldığını söylemek ne kadar da acıdır. Hatta kadın, erkek, genç, ihtiyar, bebek, çocuk ayırt etmeksizin insanların katledilişinden daha acı gelmiş olmalı ki, ikidir bizim size borcumuz yok, borcu olanlar sizi destekliyor yaygarası koparılır. Demek bu hayatta kişisel menfaatten gayri bir dava tanımayınca, maddi kazançtan başka emel gütmeyince böyle olur.
Akın Aydın 1 Kasım tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Erdoğan 40 yıldır kıyamda, İsrail 40 yıldır katliamda başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İtiraf edeyim Sayın Erdoğan'ın 40 yıllık siyasi hayatında Filistin başlığındaki en pasif konuşmasıydı. Bu iş tamam, Erdoğan, İsrail'e haddini bildirecek, gerekli siyasi, askeri ve ekonomik yaptırımları açıklayacak, katliamlar son bulacak heyecanıyla mitinge giden yüz binler ve ekran başındaki milyonlara sormak istiyorum. Sayın Erdoğan, bu tip mitinglerde ayet ve hadisleri takır takır dillendirirdi. Ama bu mitingde tek bir ayet ve hadis dile getirmedi. Neden? Diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
Sayın Erdoğan'ın bir saat süren konuşmasında 21 gündür katliam yapan İsrail'e karşı siyasi, askeri ve ekonomik alanda tek bir adım attığını gördünüz mü? Bu mitinge giden yüz binler ve ekran başındaki milyonlara bir soru daha sormak istiyorum. Diyelim ki 14 Mayıs'taki seçimlerde Bay Kemal o koltuğa seçilseydi ve bugünkü İsrail soykırımına karşı Sayın Erdoğan'ın izlediği siyaseti izleseydi, tepkiniz ne olurdu? Nostalji yapın. 2000 öncesi Beyazıt Meydanı'nda, Konya'da, Kayseri'de ve birçok yerlerde Filistin başlığında o günkü iktidarları nasıl tekfir ettiğinizi, nasıl işbirlikçi ilan ettiğinizi, akan Müslüman kanından nasıl sorumlu tuttuğunuzu bir hatırlayın ve bugün kimi niçin alkışladığınızı sorgulayın. Sayın Erdoğan'ın 2018 yılındaki Filistin mitingi çok daha heyecanlıydı. Ayet ve hadisleri dilinden düşürmüyordu. Herhalde faiz konusundaki nas çıkışı, ardından dönüşünden ötürü nas çarpmış olacak ki bu mitingde nası dile alamadı. Sayın Erdoğan konuşmasının büyük bölümünde bir haber spikeri gibi yaşanan gelişmeleri sıraladı. Sayın Erdoğan konuşmasında 40 yıldır olduğu gibi Filistinlerin yanındayız, onların derdi bizim derdimizdir dedi ve Gazze için bugün olduğu gibi kıyamdayız diye konuştu. Sayın Erdoğan konuşmasında İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert çıktı. Hatta 2007 yılındaki One Minute'i Davos'u hatırlatarak siz öldürmeyi iyi bilirsiniz demiştim. Bunlar öldürmeyi iyi biliyor dedi. Hadi o programdan hemen sonra benim ne İsrail Cumhurbaşkanı'nı ne de İsrail halkını hedef almam söz konusu değildir. Benim tepkim moderatöreydi, özürüne geçtim. Bu çocuk katilleriyle neden dost oldunuz, neden bunlara ihtiyacımız olduğunu açıkladınız diye sormazlar mı?
Tahran Radyosu.
Dilek Güngör 1 Kasım tarihli Sabah gazetesinde market artıyor, fiyat iniyor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Gıda fiyat regülasyonunu sağlamayı amaçlayan Tarım Kredi Market, yıl sonunda 4010 noktaya ulaşacak. Ürün sayısını da arttıracak. Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın, enflasyona etkimiz olur dedi. Vatandaşın ucuz gıdaya erişimi ve perakende sektöründe regülasyon sağlanması amacıyla kurulan Tarım Kredi Marketleri, yıl sonuna kadar 4000 noktayı geçecek, diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Marketlerde satılan ürün miktarı da artacak. Tarım kredi kooperatifleri yağda, yemde ve tarımsal ilaçta yeni yatırımlara da hazırlanıyor. Böylece hem enflasyonun hem de cari açığı azalmasına katkı sağlayacak. Tarım kredi süt ürünlerinin Denizli Acıpayam'daki merkez tesislerinde gelecek dönem hedeflerini anlatmak için basınla sohbet toplantısı düzenleyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, şu anda 81 il, 589 ilçede 3293 noktada hizmet verdiklerini belirterek, yıl sonunda 3010'u tarım kredi marketler, 1000'i Kop bakkallar olmak üzere 4010 noktaya ulaşacaklarını söyledi. Aydın, çalışan sayısını 10.158'den 12.200'e taşıyacaklarını belirtti. Kop bakkallarda 250 ürün satılırken marketlerde satılan 1200 ürünün 623'ü Tarım Kredi ailesinin ürettiği ürünlerden oluşuyor. Tarım Kredi ürünlerinin TK Kooperatif Market cirosu içindeki payı ise %57. Aydın, 2023 sonunda 1000 kop bakkal ile küçük esnafı desteklemeye devam edeceğiz. Fiyatı iskontolu veriyoruz. Ürün gamını belirlerken de bir ailenin temel ihtiyaçlarını baz alıyoruz. Hem ürün gamını hem satış kanalını artırırsak enflasyona da sıkı bir şekilde etkimiz olur. Fiyatta kimsenin peşine takılmıyoruz diye konuştu. Marketlerde 2022'de 13 milyar TL ciro elde eden Tarım Kredi, bu rakamı yıl sonunda 20 milyar TL'ye çıkaracak. Mağaza başı ciroyu günlük 12.156 TL'den 42.654 TL'ye, mağaza başı ortalama müşteri sayısını da günlük 205'ten 337'ye çıkardıklarını belirten Aydın, "Hal ve gidişat pek iyi," dedi. Aydın, Anadolu adında alt marka çıkarttıklarını da ifade ederek "her şeyi biz üreteceğiz" gibi bir iddiamız yok ama bu kadar ürünü olan bir kurumun da kendi dükkanı, marketi, satış kanalı olması iktisaden, siyaseten ve ticareten doğru dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyicilerimiz. Bir Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Hatırlanacağı üzere geçen programımızda mübarek Kalem suresini bitirdik. Bu yüzden bugünden itibaren Hakka suresine başlıyoruz. Bu sure Mekke'de nazil olmuş ve 52 ayeti vardır. Bu surede kıyametin 3 farklı adı zikredilmiştir. Ayrıca dünyada eski kavimlerin Şom kaderleri, kıyametin kurulacağı, cehennem ve cennetliklerin durumuna değiniliyor. Bugün sizlerle birlikte Hakka suresinin 1 ila 12. ayetlerini ele alacağız. Sohbetimize 1 ila 5. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
بسم الله الرحمن الرحيم. Gerçekleşecek olan kıyamet. Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin? Semud ve Ad kavimleri yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi, kıyameti yalanladılar. Semud kavmi korkunç bir sarsıntı ile helak edildi.
Hakka kıyametin diğer adıdır. Kesin ve muhakkak gerçekleşeceğine vurgu yapıyor. Tıpkı kıyametin kesin olarak gerçekleşmesini vurgulayan vakıa gibi. Fakat diğer ayetlerde Hakka kelimesinin tekrarı ise kıyametin azametini anlatıyor. Öyle ki hatta Resulullah Efendimiz bile bu azameti kavrayamıyor. Bazılarının kötülerin sadece ahirette cezalandırılacağı ve Yüce Allah bu dünyada zalimler ve zorbaları kendi haline bırakacağını sanmaları nedeniyle sonraki ayetler Ad ve Semud kavimlerin cezalarına değiniyor. Semud kavmi hakkında şöyle buyruluyor. Bu kavim ezici ve isyankar bir azabın nazil olması ile helak edildiler. Yerden ve gökten nazil olan azap ve yerde sert depremler ve gökten korkunç şimşeklerle evleri ve içindekiler darmadağın olup yok oldular. Semud kavmi El Arab adasının kuzeyinde ve dağlık bir bölgede yaşayan Hazreti Salih aleyhisselamın onları hidayete erdirmek için görevlendirilen bir kavimdi. Fakat onlar iman getirmezken üstelik o Hazreti hitaben doğru söylüyorsan bize vaat ettiğin azabı nazil et dediler. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Kıyamet muazzam ve korkunç bir gündür. İlahi azap hem dünya hem ahirette haktır. Gerçekleşmesi ise kesindir. Öyle ise tekzip ve isyan yerine Yüce Allah'ın emirlerine itaat edelim. Dünyada ilahi cezalardan gafil olmayalım ve tüm cezaların kıyamette olacağını sanmayalım. Subhaneke ya la ilahe illa en, illa en, Şimdi de Hakka suresinin 6 ila 8. ayetlerini hep birlikte can kulağıyla dinleyelim.
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية.
Ad kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi. Allah onu kesintisiz olarak 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geri kalan bir şeyi görüyor musun?
Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanak Rabbi, Subhanak,
شانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي.
Bu ayetler Ad ve kavminin Şom kaderini işaret ediyor. El Arab adasının hoş ikliminde yaşayan uzun boylu ve yapılı insanları, yemyeşil ve bayındır tarla ve meraları olan bir bölge. Fakat peygamberleri Hazreti Hud aleyhisselamı tekzip ederek ona karşı düşmanlık ve mücadele yolunu tuttular. Yüce Allah da 7 gece 8 gün boyunca onların bölgesine soğuk ve yıkıcı rüzgarlar estirdi. Hayatlarının defterini kapattı. Öyle ki o isyancı kavimden hiçbir şey geriye kalmadı. Cesetleri de tıpkı uzun hurma ağaçları gibi yere düştü. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Normal rüzgar ve yağmur gibi doğa olayları Allah'ın nimetlerinden sayılırlar ve insanın hizmetindeler. Eğer Yüce Allah irade ederse insanın helaketine sebep olur, sel ve fırtınaya dönüşür. Sahip olduğumuz fiziksel güç ve yeteneklerle böbürlenmeyelim. Zira hurma ağacı gibi dimdik bir vücuda sahip olsak da Allah'ın öfkesi karşısında yere düşeriz.
Rabbi subhanaka rabbi rabbi subhanaka rabbi
rabbi subhanaka subhanaka subhanaka rabbi
rabbi subhanaka subhanaka subhanaka rabbi
rabbi subhanaka rabbi rabbi subhanaka rabbi
rabbi subhanaka rabbi subhanaka
rabbi subhanaka
رب سبحانك في أعلى علاك رب سبحانك في أعلى علاك
كلما ندعوك تطين
يداك كلما ندعوك تطين يداك.
Şimdi de Hakka suresinin 9 ila 12. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler, halkı olan Lut kavmi hep o suçu işlediler. Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah da onları gittikçe artan bir azap ile yakaladı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık.
Allahümme salli ala
Bu ayetler Firavun, Nemrut gibi isyankar kişiler ve Lut ile Hazreti Nuh aleyhisselam kavimlerinin sonucu ve akıbetine işaretle onların ilahi peygamberlere karşı tutumları Yüce Allah onları büyük bir azaba uğratacak kadar kötü olduğunu buyuruyor. Tabii ki isyankarların her biri farklı şekillerde cezalandırıldılar. Firavun ve ordusu Nil nehrinde boğuldu. Nuh kavmi fırtına ve muazzam selde yok oldu. Lut kavmi de deprem ve gök cisimleriyle helak oldular. Bu arada Hazreti Nuh aleyhisselam dönemindeki fırtına ve sel sadece o Hazreti iman eden ve onunla birlikte gemiye binenlerin kurtulacağı kadar büyük ve kapsamlıydı. Bu yüzden Yüce Allah El Arab adası halkına hitaben şöyle buyurur. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. En sonunda da ceza türlerinin açıklaması, siz müminlere, öğrenen bir kalbe, dinleyen bir kulağa sahip olup, önceki nesillerin tarihinden ders alarak kurtulanacağınızı hatırlatmak için olduğuna değiniliyor. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Allah peygamberlerine itaat etmemek, Allah'a itaat etmemek anlamındadır ve cezası çok ağırdır. Allah sahip olduğu hikmet gereğince peygamberler gönderiyor ve adaleti gereğince bir kavme peygamber göndermediği ve gerçekleri onlara açıklamadığı müddetçe onları cezalandırmaz. Öncekilerin tarihini araştırmak ve günümüz yaşamı için öğüt almak insanın saadet ve kurtuluşu vesilesidir. Değerli dinleyiciler, bir nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adalete yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 38. bölümüyle beraberiz.
İnsanın büyük kurtarıcının zuhurunu bekleyenler bu uğurlu ve mukaddes olayın gerçekleşmesi için kişisel ve toplumsal boyutta çabalar gösterir ve zemin hazırlamaya çalışırlar. Ancak bekleyen kişi herhangi bir eylemden önce zayıflık, sapkınlık ve hayal kırıklığına uğramamak için amacının önemini ve büyük etkisini bilmektedir. Mehdi Aleyhisselam'ın vaat edilen zuhurunu ve küresel bir adalet hükümetinin kurulduğunu rasyonel sebeplere ve dini öğretilere dayanarak öğrendiğinde zuhuru bekleyen insan, halkların huzurunu, esenliğini ve manevi mükemmelliğini, zulmün, ayrımcılığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını ister. Gaybet çağında görevlerine daha iyi yerine getirir.
Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhuru beklemeyi amellerin ve ibadetlerin en hayırlısı olarak görmüştür. Diğer hadislerde de bekleyene büyük sevapların yazıldığı vurgulanmıştır. Ama ahir zamanın kıyamının ve zuhurun önemini anlamayan biri, onu inşa etmek için fazla motivasyona sahip değildir. Aynı şekilde kıymetli bir hazinenin kıymetini bilmeyen kimse, onu elde etme ve muhafaza etme arzusunu duymaz ve az bir zorluk karşısında yorulur, kalbi kırılır, şevk ve motivasyonunu kaybeder. Bu nedenle herhangi bir pratik eylemden önce gerçek bir zuhuru bekleyen adayı zihinsel olarak kendini hazırlamalı ve hangi yüce ve önemli amaç için çabaladığını bilmelidir. Yoksulluk, savaş ve adaletsizliğin yarattığı baskıyı ve ızdırabı hisseden insanlar, gerçek bir kurtarıcının ortaya çıkmasına daha hazırdır ve bu büyük insanlık olayını gerçekleştirmek için daha fazla çaba sarf etmeli ve önemini başkalarına hissettirmelidir.
Mehdi Aleyhisselam'ın asil ve seçkin kişiliğinin bu küresel hareketin cesur, bilge ve adil bir lideri olduğunun kabul edilmesi, ahir zamanın vaat edilen kıyamına olan inançla ilgili önemli bir husustur. Halkın her kıyamın ve bayrak taşıyıcısına olan güveni ve inancı, halkın istikrar ve azminin ve başarı yolundan ayrılmamasının etkinidir. Peygamber Efendimiz'in soyundan ve varislerinden İmam Sadık Aleyhisselam bu konunun öneminden dolayı gaybet çağında şu etkin duanın okunmasını tavsiye etmiştir. Ey Allah'ım, bana kendini tanıt. Sen kendini bana tanıtmazsan ben senin peygamberini tanımam. Allah'ım, beni elçinle tanıştır. Çünkü elçini tanımazsam senin gücünü de bilmem. Allah'ım, beni delilinle, Hazreti Mehdi ile tanıştır. Çünkü onu tanımazsam senin dilinden sapacağım.
Aslında insanlar her daim devrinin masum imamını ve liderini tanımalı ve ona uymalıdır. Değerli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyuruyor. Zamanının imamını tanımadan ölen kimse, cahiliye döneminde ölen gibidir. Bir başka hadiste ise şöyle buyuruyor. Kim çocuklarımdan olan Hazreti Kaim'i gaybette inkar ederse, cahiliye ölüleri gibi ölüdür.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve halifleri, çeşitli hadis ve rivayetlerde Hazreti Mehdi'nin azametini ve görkemini anlatmaya çalışmışlardır. Allah Resulü son halife hakkında şöyle buyurmuştur. Mehdi cennetlilerin tavus kuşudur. Yüzü ay gibi parlar. Işıktan giysilerle kaplıdır. Çeşitli hadislerde Bakiyetullah'ın zahiri vasıflarından bahsedilmiş ancak gerçek bir müminin bilmesi gereken şey siyeri, faziletleri ve konumudur. Bu bağlamda İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Mehdi, insanların en bilgini, en hikmet sahiplisi, en takvalısı, en sabırlısı, en affedene ve en ibadet edenedir. Allah Resulü İmam Zaman Aleyhisselam'ı insanların en bilgesi ve en hikmetlisi olarak adlandırmıştır.
Tahran Radyosu.
Küresel Mehdevi hareketinin lideri hakkında bu gibi ahlaki ve manevi erdemleri bilen, bekleyen kişi, o asil kişinin ortaya çıkması ve yükselmesi için çabalarını iki katına çıkarır. Çünkü o, birçok isyan önderi gibi hırslı ve ikiyüzlü olmadığını, tüm varlığını halkın maddi ve manevi ilerlemesine adadığını ve insanların özgürleşmesi için küresel bir harekete öncülük etmeyi hak eden tek kişi olduğunu bilir. Zulümden ve adaletsizlikten, yoksulluktan ve yolsuzluktan insanları uzaklaştırabileceğini bilir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Allah nezdindeki yüce konumunun nisbi anlayışı, insanların kurtuluş ve iflahına olan sevgisi ve ilgisini bilmek, böylesine şefkatli ve merhametli bir imamın sevgi ve dostluğunu onların kalplerinde yer etmesine yol açar. Bu anlayış artıkça sahibi zamana olan ilgi ve sevgi de artar. Peygamber Efendimiz'den şöyle rivayet edilmiştir: ne mutlu benim ailemin kaimini anlayanlara, kıyam döneminden önce ona ve ondan önceki imamlara, uyanlara ve düşmanlarına karşı nefretlerini ilan edenlere selam olsun. Onlar dostlarım, yoldaşlarım ve en sevgili milletim benimle beraber olacaklar.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın değerli babası İmam Hasan Askeri Aleyhisselam da sevgili oğluna güzel bir tefsirle hitap ederek şöyle buyuruyor: bilin ki kulların kalpleri, ihlas ve sadakat ehlinin kalpleri tıpkı bir kuşun yuvasına uçtuğu gibi bize doğru uçar. Elbette o imama duyulan bu hayranlık faydalı ve etkili olduğunda insanın hayatını etkiler. Bir insan birine ilgi duyduğunda sevgilisinin hatırası daima zihninde yer alır ve hayatının sevgilisinin rengine ve kokusuna bürünmesine neden olur. Bu nedenle zuhuru bekleyen kimse, vaat edilen kıyamda imama eşlik etmeyi hak etmesi için dindar ve anlayışlı liderini ve önderini örnek almalı ve karakterini, davranışını ve ahlakını mümkün olduğunca ona yaklaştırmalıdır. Böyle bir kimse her yerde onun davranışlarını gözetler, kötülüklerden ve günahlardan sakınır ve hayırlara yönelir. Aslında Hazreti Mehdi Aleyhisselam, bekleyenlerin en önemli görevlerinden biri olan kendisini geliştirme ve nefsini terbiye etme ve Allah'ın rızasını kazanmada etkili bir faktör ve motivasyondur.
Meşhur nütbe duasında kalpleri Hazreti Mehdi'nin sevgisinden dolu olanlar şu duayı okurlar: Allah'ım, elçini görmeye hayran kullarınız. Sen onu bizim koruyucumuz ve yardımcımız olarak yarattın. Bize dayanak ve sığınak olarak onu gönderdin. Onu müminlerin önderi olarak belirledin. Bu yüzden bizden ona selam gönder. Bizim kerametimizi ve makamımızı artır. Nimetini onun bizim liderimiz olarak belirleyerek tamamla. Bizi cennete götürmesine ve ihlaslı şehitlerinin yanına götürmesine müsaade et.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı adlı sohbetimizin bu haftaki bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsel.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
100 yılda 100 gelişme.
Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın iç siyasetini ve Beni Sadr sonrası Irak-Baas rejimiyle savaşın durumunu ele almak istiyoruz.
Hicri Şems'i 14. yüzyılın en önemli olaylarını anlatan ve analiz eden dizi sohbetimizde birlikteyiz. 14. yüzyılın ikinci yarısının en önemli olaylarından biri İran'da İslam devriminin zafer kazanmasıydı ve 19 ay sonra dönemin Irak diktatörü Saddam'ın İran'a saldırı ve İran-Saddam savaşının başlamasıdır. Bu empoze edilen savaş, İran-İslam devriminden sonra İran'ın siyasi ve ekonomik olarak hatta askeri ve güvenlik olarak istikrarsız bir durumdayken gerçekleştirildi. Başta da bu siyasi istikrarsızlık ve ekonomik istikrarsızlık, İslam devrimi düşmanlarının iç devrim karşıtlarının yardımını kullanmasına ve Saddam'ın saldırganlığına da destek olmasına neden oldu. Böylece doğmakta olan cumhuriyetçi sistem ve İslam'ı devirmek için Doğu ve Batı Irak Baas rejimi üzerinden harekete geçti. Aslında istikbarın hesapları bir dereceye kadar doğruydu. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti'nin temel direklerine sızan unsurlar da vardı. Ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Ebu Hasan Beni Sadr bunların başındaydı. Onlar bu tür unsurları etkilemeyi başarmışlardı. Bu kesim kendilerine İslam devriminin büyük lideri İmam Hümeyni'den uzaklaştırarak ve devrimin önderliğinin muhalif hareketine ve kesimine yakın olarak hareket eden Beni Sadr, İran İslam Cumhuriyeti'ne yeni gelişen sisteminin sütunlarında derin bir çatlak yarattı.
Saddam'ın saldırganlığıyla aynı zamanda hükümet organları arasındaki ihtilaflar bu saldırıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda siyasi ve askeri otoriteler arasındaki uçurumun derinleşmesine ve Irak-Baas ordusunun işgalini ve saldırısını püskürtmede devrimci ve halk güçlerinin marjinalleşmesine yol açtı. Beni Sadr'ın İslam İnkılabı'nın ana muhalefet hareketi olan, daha sonra Münafıklar Terör Örgütü olarak tanınacak Sözde Halkın Mücahitleri Örgütü'ne yakınlığı, İslam Şurası'nda 14 aylık başkanlık görevinin ardından nihayet Beni Sadr'ın siyasi beceriksizlik planının onaylanmasına ve Cumhurbaşkanlığından çıkarılmasına yol açtı. Batı cephesinde yer alan Cumhurbaşkanı'nın görevden alınmasıyla birlikte anayasaya göre Başbakan, Meclis Başkanı ve Yüksek Yargı Başkanı'nın katılımıyla geçici başkanlık kurulu oluşturulmuş ve seçime kadar Cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Aynı zamanda Beni Sadr'ın Cumhurbaşkanlığı Kuvvetleri Komutanlığı'ndan çıkarılmasıyla birlikte savaştaki komutanlığın net bir durumu yokken, Darhovin cephesinde konuştuğu devrim muhafızlar ordusu Hüseyin Harrazi komutasındaki sınırlı bir harekat gerçekleştirdi. Bu operasyonda İslam savaşçıları düşman mevzilerine yaklaşık 2000 metre ilerleyerek 250 kişiyi esir almış ve düşmanın 10 kez kontratak yapmasına rağmen ilk kez Irak ordusunun işgalinden kurtulan toprakları koruyabildi. Bu operasyon Abadan kuşatmasını kırma operasyonunu planlamak için iyi bir deneyim oldu.
Halkın İslam Şurası'ndaki temsilcileri ve milletvekilleri tarafından Beni Sadr'ın Cumhurbaşkanlığından uzaklaştırılmasıyla birlikte münafıklar 20 Haziran 1981 Cumartesi günü saat 16'dan itibaren silahlı ayaklanma ilan ederek güçlerini sokaklara döktüler ve silahlı bir savaş başlattılar. Memurlara ve halka suikast girişiminde bulundular. Tahran'da sokak çatışmaları sonucunda 16 kişi öldü, 156 kişi yaralandı. Münafıklar Saddam'ın Baas rejimiyle İran'daki silahlı Kürt grupların işbirliğiyle sokak hareketlerine başladılar. İmam Hümeyni 22 Haziran 1981'de yaptığı konuşmada münafıkların bu hareketine tepki olarak şöyle demişti: "Maalesef bazı gençlerimiz ve sevgili çocuklarımızla oyun oynayan, kendi ülkeleri ve kendi çıkarları içinde hareket etmesi gereken bu gruplar oynatan, İslam'a hizmet etmeleri gerekenleri kendi oyununa getiren bazıları bu ülkeden emperyalistlerin ellerini kesen İslam devrimine karşı seferber olmuştur ve gençleri sokaklara çağırmışlardır ve milletin karşısına dikilmek istiyorlar. Ancak onlar yanılıyorlar. Kime karşı silahlı ayaklanma ilan etmişler düşünsünler. Silahlı ayaklanma duyurusu yaklaşık 20 yıldır son 2-3 yıldır da kanını vermiş Amerika ve blokunun, Sovyetler Birliği ve bloğunun bu ülkeden elini kesmiş bir millete karşıdır."
Tahran Radyosu.
İmam Hümeyni sözlerine şöyle devam etmişti: "Bu millete karşı ayaklanmak istediniz. Tarihin yüzünü karartan o işleri size zorla yaptırdılar. Bütün gücünüzü toplasanız bile kıymetli Müslüman milletin saldığı bu azgın sel karşısında bir damladan başka bir şey değilsiniz. İran'ın bağımsızlığı adına güçlü kurtların pençelerini İran'a mı bulaştırmak istiyorsunuz? Bunlar Amerika'nın önünü açmak istediler ve Amerikalılar hep birlikte onların bayraklarının etrafına toplandılar. İslam inkılabı düşmanlarının habersiz olduğu şey, İran halkının devrimin önderliğiyle olan duygusal ve dini ilişkisiydi. İran halkı için İmam Hümeyni'nin söyledikleri doğru ve yanlışın ölçüsüydü, kriterdi. İran, siyasi çekişmelerin derinine inmiş ve iç krizin zirvesindeyken Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Olofan 22 Mayıs 1981'de İran'ı bir kez daha ziyaret ederek İranlı yetkililere savaşın sona ermesi için bir teklif sundu. Ancak Birleşmiş Milletler yetkilisi İslami Şura Başkanı Haşmi Rafsanjani ile yaptığı görüşmede Irak güçlerinin İran'dan kayıtsız şartsız çekilmesini kabul etmedi.
Beni Sadr'ın devrilmesinin ve azledilmesinin ardından İran Halkı Mücahitler Örgütü tarafından planlanan bir suikast dalgası ile karşı karşıya kaldı. İran güçlerinin işgalci Irak ordusunu kovma ve onları püskürtme planlarını yaptığı bir dönemde 20 Haziran 1981'de münafıklar ülke içinde ciddi bir şekilde silahlı operasyonlara ve suikastlara başladılar. Münafığın ilk önemli hamlesi Tahran'ın Cuma İmamı Ayetullah Hamenei'nin 27 Haziran 1981'de Tahran'ın güneyindeki Abu Zer Camii'nde öldürülmesi girişimi oldu. Ancak ilahi takdir onun yaralanmasına yol açtı. Ayetullah Hamenei'nin başarısız suikastından sonra münafıkların en önemli terör eylemi 21 Haziran 1981'de İslam Cumhuriyet Partisi'nin genel merkezine oturumun saldırısı olduğu bu terör eyleminde İslam Cumhuriyeti Partisi Genel Sekreteri ve İran Yüksek Mahkemesi Başkanı Ayetullah Beheşti ile 72 İranlı yetkili şehit olmuştur. yaklaşık 30 kişi yaralandı. Bu patlamada ülkenin en yüksek yargı yetkilisi, 27 milletvekili, 4 bakan ve çok sayıda bakan yardımcısı ve yargı mensubu ile İslam Cumhuriyet Partisi'nin 2 üyesi şehit oldu. İmam Hümeyni bu suikastların motivasyonlarından ve sahiplerinden birinin halkın dikkatini savaştan çekmesi ve İran'ın savaşta kaybetmesi için zemin hazırlamak olduğunu belirtti. İmam Hümeyni İslam Cumhuriyet Partisi merkezinde meydana gelen patlamanın ardından bütün millet savaşa dikkat etsin. Esas olan orada biz kazanacağız. İnşallah biz kazanacağız. Aktif olmalıyız, ilerlemeliyiz. Biz de bir adım geri gidersek onlar 10 adım ileri çıkacaklar. Çünkü güçlü ve cesaretle ilerlemeliyiz. Bu Amerikan pisliklerini ülkenizden atmalısınız. Unutmamalıyız ki biz Amerika ile savaş halindeyiz.
Beni Sadr'ın Cumhurbaşkanlığı görevinden alınması ve azledilmesinin ardından o saklanmaya başladı. O zamandan beri Beni Saad fiilen Halkın Mücahitleri örgütünün kontrolü altındaydı ve onların yardımıyla ülkeyi terk etmeye çalışıyordu. İmam Hümeyni onun saklandığı yerden çıkarıp normal bir vatandaş olmaya ve normal hayatını yaşamaya davet etti. Devrimin büyük önderi Beni Saad'a hitaben yaptığı konuşmada, "Yeter ki tövbe edip geri dönüp bu yozlaşmış, fasit ve cani gruplardan ilgisini kessin, yazarlık yapsın ve kendi işiyle meşgul olsun. Bu onun yararına olacak. Allah'ın rahmeti geniştir. Tövbe edip Allah'a doğru bir adım at ve nefsin havasına sırtını dön. Allah seni kabul eder, itibarını geri kazandırır, saygınlığını geri kazandırır." diye buyurdu. Ancak Beni Saad devrimden ayrılma ve devrim karşıtı harekete eşlik etme yolunu seçmişti. 28 Temmuz 1981'de İran'ın devrik cumhurbaşkanı, Mücahitler Halk Terör Örgütü'nün lideri Mesud Rejivi ile birlikte hava kuvvetlerine ait Boeing uçağıyla yakıt ikmali yaparak İran'dan kaçarak Fransa'ya gitti. Fransız hükümeti onlara siyasi sığınma hakkı verdi. Bu sırada Halkın Mücahitleri örgütünün operasyonel güçleri Irak Baas rejimine yardım etmek için fiilen düşmanın iç silahlı savaş cephesini geliştirdi.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.ayardan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Humus Siyasi Ofis Başkanı İsmail Haniye telefonda Gazze'deki son gelişmelerini aldı. İslam İnkılabı rehberinin ofis başkanı Gazze'deki cinayetler batılı ülkelerin ve Amerika'nın sahte yüzünü dünyaya gösterdi açıklamasında bulundu. Amolillah Ricani, İslam dünyası Gazze halkının soykırımını pratik eylemlerle engellemeli dedi. Başkumandanın askeri danışmanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Siyonist rejimin ölüm zamanı geldi açıklamasında bulundu. Nasır Kenani, Amerika Cani İsrail rejiminin çıkarları uğruna insan haklarını feda etti dedi. İran temsilcisi, örgüt üyeleri Gazze krizine kayıtsız kalamaz dedi. Direniş güçleri işgal altındaki bölgelere roketle saldırdı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.